merhaba, hoş geldiniz. TGT FM'de öğle sonrasını paylaşmak üzere buluştuk sizinle. Keyifli bir İstanbul sohbeti, tarih sohbeti yapacağız. Üstelik bugünden, şu andaki vizyondan hareketle yapacağız bunu. Bakalım vizyonda neler varmış tarihi ilgilendiren. Yeni yeni filmler de çekiliyor. Belki onlara da önümüzdeki günlerde değineceğiz. Ekibi tanıtalım önce. Sevgili İsmail yönetmen masasında bizimle birlikte ana kumanda masamızı paylaşıyor. Ben Hülya, saat boyunca sizinle olacağım. Bugün yine geçmişe yolculuğumuz var dediğim gibi. Üstelik vizyondan hareketle yapacağız bunu dedim. Vizyonda pek çok tarihi film var. Onlardan bir tanesini sizinle bugün biraz mercek altına yatıracağız. Filmden çok bahsetmeyeceğiz ama filmdeki karakteri sizinle paylaşacağız. Böylece filmi seyredecek olanlar için de hani acaba nasıl bir filmdi sorusunun cevabını vermek yerine filmi izlerken acaba nasıl davranmalıyız sorusunun cevabını daha çok arıyor olacağız. Bizimle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba, bugün vizyondan hareketle konuşacağız dedim. Sinemalarda bir film var, Mahpeyker Kösem Sultan. Biz de Mahpeyker Kösem Sultan kimdir, tarihte nasıl bir iz bırakmıştır diye soracağız. Dinleyicilerimize filmi çok fazla konuşmayacağız dedim. Çünkü izlemek isteyenler olabilir.
Tabii.
Onun şeyini bozmayalım, havasını, ama izlerken en azından onlara bir yol gösterelim.
Evet, güzel olur.
Kimdir Mahpeyker Kösem Sultan?
Mahpeyker Kösem Sultan Osmanlı tarihinde mühim rol oynamış hanımlardan birisi. Hatta dünya tarihinde meşhur hanımlardan birisi. Malum büyük adamlar derler. Çoğu erkektir tarihteki meşhur şahsiyetlerin. İçlerinde hanım olanları azdır ama bu az olanları da tarihte mühim roller oynamıştır. Mahpeyker Kösem Sultan bir valide sultan. Sultan 1. Ahmet'in hanımı. Ancak tarihteki rolünü Sultan 1. Ahmet'in hanımı olduğu zaman değil, İki oğlu tahta çıkmış, padişah olmuş. Onların zamanında valide sultanlık yapmış. Bir de torunu tahta çıkmış. Yani üç padişahın zamanında valide sultanlık yapmış. Böyle kazanmıştır. Şimdi padişah hanımı var, bir de padişah annesi var. Kısaca ondan bahsetmek lazım. Yani bunların Osmanlı protokolündeki yeri nedir? Şimdi bütün dünyada First Lady devlet başkanının hanımıdır.
Hı hı.
Bu bir gelenektir, diplomatik bir gelenektir. Osmanlılarda durum değişik. Osmanlılarda padişahın hanımı değil, annesi First Lady pozisyondadır, mevkiindedir. Zaten o zamanlar diplomasi bu kadar gelişmiş olmadığı için, milletler arası, devletler arası münasebetler de şimdiki gibi inkişaf etmediği için First Lady'lerin çok bir ehemmiyeti yoktu.
Bu ama, anne verilen değerden mi böyle, yoksa
tabii ki.
Eşin gelişimine gösterilen güvensizlik mi?
Birincisi tabii ki anneye verilen değeri göstermesi bakımından mıyım? Ama ikincisi de padişahın birkaç tane hanımı olabilir. Ama tabii buna da şöyle cevap verilebilir. Birkaç tane hanım olur ama en kıdemli olanı, nitekim başkadın efendi, First Lady olabilir diye cevap verilebilir. Anneye verilen bir ehemmiyettir. Şimdi anne ağırlıklı bir yetişme tarzı var şehzadelerin. Şehzade küçük çocukluğundan beri annesiyle beraber yaşıyor. Annesinin dairesinde yaşıyor. Onun lalalarını, oyunlarını, yetişmesini annesi takip ediyor. Hatta ilk zamanlarda şehzade Anadolu'ya Sancakbey olarak gittiği zaman onunla beraber annesi gidiyor. Ve sarayın küçük bir modelini Anadolu'daki işte Amasya ise Amasya, Manisa ise Manisa orada teşkil ediyorlar. Haremde sarayın bir harem kısmı var, bir selamlık kısmı var. Selamlık kısmı şehzadenin veya erkeğin neyse evinde yabancılarla münasebet kurduğu yerdir. Harem kısmı onun rezidansıdır, yaşadığı yerdir. Burada hanımlar var. Hem hizmet eden hanımlar var, hem eş olan hanımlar var. Şehzadenin haremini valide sultan, ya daha doğrusu annesi tespit ediyor.
Yani görücü usulünün farklı bir yöntemi.
Şimdi bu şehzade padişah olduğu zaman da ister istemez bu annesinin bu ağırlıklı rolü devam ediyor. Ve artık protokolde de onun ayrı bir yeri vardır. Buna Valide Sultan adı veriliyor. Valide Sultan'ın sarayda ayrı bir dairesi vardır. Ayrı hizmetkarları vardır. Ayrı cariyeleri vardır. Ağları vardır. Harem ağları vardır. Vekil ağacı vardır. Maaşı vardır. Yani pozisyonu çok kuvvetlidir. Peki Valide Sultan'ın protokoldeki şeysi bu kadar yukarı, devlet işlerinde rolü var mı? Hayır. Yani Avrupa'da da böyledir. Hükümdar hanımlarının devlet idaresinde resmi bir görevi yoktur. Bugün de zaten hükümdar hanımları veya devlet başkan hanımları hayır işleriyle meşgul olurlar. Sosyal faaliyetlerle meşgul olurlar.
Yani bir herhangi mesela bir aileden sorumlu bakanlık yapmak gibi bir görevleri yoktur.
İdari ve icraî bir vazifesi yoktur Valide Sultan'ın. Nitekim hanedandan hiç kimsenin böyle bir vazifesi yoktur. Padişah dışında padişahın kardeşlerinin, oğullarının, hanımlarının, damatlarının hiçbirinin sırf bu sıfatla, yani hanedan mensup olmak sıfatıyla bir yetkisi yoktur. Ama şehzade, kardeş, oğlan bir yere tayin edilmiştir. Sancakbeyidir, tamam. Veya damat bir vezirdir, bir o tamam, ama onun dışında hanedan üyelerinin böyle bir devlet idaresinde rolü yok. Bunu bilmek lazım. Şimdi bunun arkasından şunu söylemek lazım ki Valide Sultan her ne kadar devlette idari ve icraî bir rolü yok ise de bu kadar kadınlar saltanatı, bu kadar şöhretli Valide Sultanlar. Şimdi bu Valide Sultan bir kere First Lady'dir. Haremin hakimidir. Yani haremde her şey ona bağlıdır. Harem dediğiniz büyük bir yerdir. Yüzlerce kadının yaşadığı, efendim bu kadın dediğiniz akla sadece daha önce de söylemiştik. Yani bir romantik şeyler gelmesin. Çamaşırların yıkandığı, hamamın olduğu, dikiş dikildiği, hastalara bakıldığı, yemek pişirildiği, yani padişahın yaşadığı, çocuklara bakıldığı bir yer olarak düşünün. Böyle bir yerin amiri Valide Sultan'dır. Fakat fiiliyatta Valide Sultan tabii bu gibi işlerle uğraşmaz. Onu bile hazineder denilen ve Valide Sultan'a değil, padişaha bağlı olan bir kıdemli cariye yürütür.
Bir memur.
Evet, padişah memurudur. Hı-hı. Yüksek rütbeli bir memurdur ama. Evet. Yani cariye deyip geçmeyin. Hazinedar pek çok erkekten çok daha yüksek. Padişah her an görebilir, her şeyi arz edebilir. 4 mührü var padişahın, biri bu kadında duruyor.
Hazinedar deyince hep bir erkek olacağı geliyor insanın aklına.
Bir erkek hazinedar var. Enderun'da ama o. Hı-hı. Hazine dairesi var ya şimdi. Oranın sorumlusu olan mahiyetinde de ağlar bulunan bir hazinedar var ama esas saraydaki hazinedar, sarayın kıymetli eşyalarından da, haremin kıymetli eşyalarından
yani
da o sorumludur.
Yani kimine takacağını da o mu karar verir?
O karar verir. Yani işler bunun elindedir. Haremin kasası bundadır esas itibariyle. Hı-hı. Para. Hareme giren para buna girer. Bu diğer dairelere tevziyat yapar hazinedar. Onun için onun mührü vardır. Parayı aldığına dair mühür basar. Padişah mührü bundadır. 4 mühürden biri. Biri sadrazamda, biri bunda, biri padişahta, biri de defterdardadır.
O kadar kıdemli de değerli.
Evet, o kadar kıdemlidir. Şimdi Valide Sultan fahri bir amirdir haremde. Onun esas vazifesi haremin protokoler yönünü temsil etmektir. Padişahın hanımlarını yetiştirmektir. Saraya padişah annesi ve olmak üzere alınan kızları yetiştirmek ve onları gerektiğinde baş gözetmektir. İşi budur. Hı hı. Bu da az ehemmiyetli bir iş değildir ve tarih boyu çok mühim bir rol oynamıştır bu. Şimdi bu Valide Sultanlar arasında pozisyon itibariyle idari ve icraî işler yapanlar da var. Bunlar birkaç tanedir, çok değildir. Hürrem Sultan anlatılıyor ama Valide Sultan değildir, padişah hanımıdır. Ve padişahın gönlünü kazanarak bazı siyasi işlerde onun nüfuzu olduğu söyleniyor. İspatlanmış değil, Kanuni Sultan Süleyman gibi bir padişah zamanında. Ama iki tane Valide Sultan vardır ki bunlar çok mühimdir. Yani Safiye Sultan, Nurbanu Sultan, bunlar Kösem Sultan'a tekaddüm eden, ondan önce gelen Valide Sultanlardır. Bunlar işte biraz evvel söylediğim o Sancakbey geleneğinden dolayı Nurbanu Sultan, Sultan II. Selim'in hanımıdır ve Sultan 3. Murad'ın annesidir. Safiye Sultan'ın Sultan 3. Murad'ın hanımı, 3. Sultan Mehmet'in annesidir. Bunların da padişah üzerinde çok rolü olduğu anlatılıyor. Bunlar hakkında romanlar falan da yazılmıştır. Her ikisi de çok ağırbaşlı, kültürlü ve bir de tabii kadınlarla alakalıdır. Bazı kadınlar çok satışı olan hanımlardır. Bazıları eziktir. Yani mizaç itibariyle zaten kocasını veya oğlunu yönlendirebilecek durumda değildir. Böyle Valide Sultanlar da olmuştur. Ama bu Nurbanu ve bilhassa Safiye Sultan öyle değil. Onu biliyoruz. Bu geleneğin üçüncü halkası ki tarihteki en önemli valide sultanlardan birisi.
Bunlar arka arkaya gelen sultanlar. Bir de birbirlerinden etkilenmişler muhtemelen. Tabii, Hürrem, yani birbirlerinin etkisiyle büyümüşler.
Tabii, sarayda bir gelenek yetişmiş. Güçlü valide sultan geleneği bu Hürrem Sultan'la başlıyor. Vaka Hürrem Sultan'dan önce de valide sultanlar var ama ki Hürrem Sultan valide sultan olmadı. Oğlu tahta geçmeden vefat etti o kocasının sağlığında ama sarayda bir padişah hanımı nüfuzu. O zaten müstesna bir şahsiyettir. Padişahla evlendikten sonra cari olduğu halde nikah kıyıldı. Padişah başka bir hanımla evlenmedi. Sadece monogam olarak kaldı Kanuni Sultan Süleyman. Hanımını fevkalade sevdi. Ve ondan bir, 4 tane oğlu bir tane kızı oldu.
Zaten zannediyorum bu durum tarihte bu kadar önemli bir kişilik evet, olmasına da yol
açmıştır. Hürrem Sultan müstesnadır. Valide Sultan olamamıştır o. Ama Nurbanu ve Safiye ile başlayan gelenek aslında Hürrem Sultan'ın sarayda ağırlığı olan hanımlar geleneğinin bir devamıdır. Mahpeyker Kösem Sultan bunun en parlak halkasıdır. Şimdi Mahpeyker Kösem Sultan'ı farklı yapan nedir? Şimdi Mahpeyker Kösem Sultan kocasının zamanında kocasıyla iyi münasebet.
Nereden geldiğine bir bakalım hani orijinine çünkü devşirme.
Mahpeyker Kösem Sultan hakkında çeşitli rivayetler var. En kuvvetli rivayet Rum asıllı olmasıdır. Rumeli'den devşirilmiş. Arnavut olduğu söyleniyor. Ortodoks Arnavutlardan olduğu söyleniyor. Ukraynalı olduğu söyleniyor. Hı hı. Fakat Rum rivayeti Yanya tarafından o yani bugünkü Yunanistan'ın Adriyatik sahillerindeki bölge ki orada Ortodoks Arnavutlar ve Rumlar yaşamaktadır. Buradan geldiği söyleniyor. Yani ben katiyette Rum olduğunu söyleyemem. Kaynaklar Rum diyor ama Ortodokslara Rum derlerdi eskiden. Her Ortodoks. Bu Ortodoks Arnavut asıllı da olabilir ki ben Ortodoks Arnavut olduğunu tahmin ediyorum.
Yani Arnavutlar inatçıdır da, baskındır.
Baskın kişiliğinden dolayı. Evet Rum kadınları sevgili bir eş oluyorlar. Tarihte kadınlar kişilikleri bakımından, hususiyetleri bakımından tasnif edildiği zaman Rumlar iyi bir eştir. Yani kocaları Rumların kadınlarını severler. Nitekim tarihe bakın Osmanlılar'da çok az olduğu halde karısını aldatma hadiseleri hep bir Rum kızıyla olmuştur. Bir Ermeni kadınıyla değil, bir Yahudiyle değil veya başka bir Türkle değil, Rum kızıyla. Rum kızlarının demek ki böyle bir albenisi var. Hı. Ama Arnavut kadınlarının o baskın karakteri muhtemelen Kösem Sultan'da böyleydi. Şimdi saraya alınan hanımlar köle asıllıdır. Yani dışarıdan gelirler. Bunlar harp esirleridir veya harp esirlerinin çocuklarıdır. Namlı esirciler tarafından saraya getirilirler veya Kırım Hanı tarafından hediye edilirler. Sarayda bunlar zekasına göre, fiziki görünüşüne göre bir testten geçirilip terbiye edilmeye başlanırlar. İşte bunlar okuma yazma öğretilir, İslam dininin esasları öğretilir, hesap öğretilir, biraz tarih, coğrafya öğretilir. Yani dikiş öğretilir, nakış öğretilir. Yani bir kadının yürümesini, kalkmasını, oturmasını, konuşmasını öğretirler. Bir padişah annesi olabilecek şekilde bu kızı yetiştirirler. Ondan sonra artık talihin kuşunun başına konmasını bekler. Yani padişahla ya şehzadeyle evleneceği günü bekler.
Rüyalarında olduğu gibi. Evet. Hürrem'in rüyasında gördüğü gibi.
Gördüğü gibi.
O da rüyasında bir kuşun kendisini alıp omuzlarından İstanbul'a getirdiğini görmüş. Ve de böyle yorumlanmış sonrasında
evet.
da.
Evet. Tabir de doğru çıktı. Kaynaklar Mahpeyker Kösem Sultan'ın güzel bir kadın olduğunu, hükmü nafiz bir kadın olduğunu, emsallerine faik daha üstün olduğunu belirtiyorlar. Artık bu valide sultan olduğu için ister istemez yazılan şeyler midir yoksa hakikaten öyle midir bilemiyoruz. Bazı resimleri var, gravürleri var. Bu resimlerinde günümüz güzellik anlayışına uymayan bir tiptir. Fakat eski tipe uygun tombul, iri gözlü, elmacık kemikleri çıkık, yüzü yuvarlak, siyah i̇nce saçlı, dudaklı. İnce dudaklı, eski küçük ağızlı, eski güzellik anlayışına uygun bir güzelliği olduğunu biliyoruz. Sultan Ahmet 14 yaşında tahta çıkan 14. Osmanlı padişahı 14 sene tahta kalmıştır. 14'lerin padişahı derler. Müspet şahsiyetlerdendir dünya tarihinin. Hem iyi bir padişahtır, hem iyi bir aile babasıdır, hem fevkalade dindar bir kimsedir. Duygulu bir şairdir. Aynı zamanda Sultan Ahmet Camii gibi bir camiyi sanat tarihine kazandırmakla da ismini ebedileştirmiş bir hükümdardır. 14 sene padişahlık, 28 yaşında vefat etmiş. Çok kişinin hayata yeni başladığı bir zamanda evet. Sultan 1. Ahmet hayattaki macerasını bitirmiş.
Şimdi düşünsenize, okumuş, askere gitmiş, gelmiş, kariyeri başlıyor.
Başlıyor. Yeni evlenmeyi düşünüyor, kariyeri evet. düşünüyor. Bu hepsini bitirmiş. Hepsini bitirmiş. Böyle bir padişahın hanımıdır. Kocasıyla aralısının gayet iyi olduğu rivayet ediliyor. Birbirlerini sevdikleri rivayet ediliyor. Zaten Sultan Ahmet'in böyle bir portresi vardır. Yani öyle bir uçarı padişah tipi de değildir. Duygusal, bir kadına bağlanan bir padişahtır. Ve başka hanımlar olmakla beraber Kösem Sultan'a rağbeti fazladır. Zaten ondan birkaç tane çocuğu olmuştur. Bir padişahın bir kadından birkaç tane çocuğu olması ender rastlanan hadiselerdendir. Çok hanımdan çok çocuğu olur. Kocasının zamanında Mahpeyker Kösem Sultan'ın fazla bir rolü yoktur. Zaten padişahın birkaç hanımından birisidir. Fakat Sultanahmet vefat ettikten sonra yerinin kardeşi Sultan 1. Mustafa geçti ki bu da Osmanlı Hanedanı'nda bir ilktir. İlk defa bir padişahın kardeşi tahta geçiyor. Hep oğlu geçerdi. Fakat Sultan Mustafa bir sene sonra bir ihtilalde tahttan indirildi. Yerine Sultanahmet'in oğlu geçirildi. Tarihlerde biz bunu Genç Osman diye biliyoruz. Hı hı. Sultan 2. Osman. O da babası gibi 14 yaşındaydı tahta çıktığında. Fakat o babası gibi ağırbaşlı değildi, daha uçarıydı. Yeniçeri Ocağı'nı ıslah etmeyi düşündü. Polonya'ya sefer yaptı. Hotin'e kadar fethetti. Maş Denizi'ne kadar Osmanlı Devleti'nin sınırları ulaştı. Yani 14 yaşında bir padişahın ordusunun başında sefere çıktığını görüyorsunuz. Fakat heyecanlı bir şahsiyet.
Manş Denizi dediğiniz...
Manş diyorum, özür dilerim. Baltık Denizi'ne. Baltık Denizi. Çok özür dilerim. Hı. Baltık Denizi'ne kadar Osmanlı sınırları ulaştı.
Dedim acaba Çin... İngiltere'ye mi geçiyorduk?
Evet, yanlış.
Az kalmış.
Az kalmıştı.
Yani o da bilirdi aslında, değil mi?
Şöyle, Güney Almanya zaten Osmanlı atlılarının çiğnediği yerdi. Köln'e kadar gitme emelleri vardı. Hatta Köln efsaneleri vardır. Köln düşseydi zaten Köln'den sonra az kalıyordu.
Evet. Yani o olmayacak, tabii olmayacak bir şey değildi. Şey değil.
Ama orayı hedef almadı Osmanlılar hiçbir zaman. Yani alsalardı, Osmanlılar eğer Manş Denizi'ni hedef alsalardı, Manş Denizi'ni alır İngiltere'yi de fethederlerdi.
Ama o güzel, başka bir güzergah onların.
Onların hedefleri Roma'ydı. Viyana üzerinden Roma'ydı. Hiçbir zaman İngiltere, İskandinavya onların hedefi olmadı. Olsa alırlardı. Nitekim Polonya'yı defalarca fethettiler. Almanya, Çekoslovakya, Osmanlı atlarının at koşturduğu yerlerdi. İlhak etmeye bile oraları gerek görmediler. Ondan sonra açça geziyoruz. Niçin ilhak edelim diye. Macaristan ayrı, orayı sınır karakolu yaptılar. Şimdi Genç Osman Polonya'ya kadar gitti. Hotin'i fethetti. Hotin Kalesi'ni. Fakat askeri bir ihtilalle tahttan indirildi ve feci bir şekilde öldürüldü ki bu Osmanlı tarihinde bir ilk teşkil eder. Yani isyan ediyor askerler ve padişahı feci şekilde öldürüyorlar.
Şimdi bir parantez açalım mı? Tekrar döneceğiz Kösem Sultan, ama hani o kadar güçlü bir devletin içinde bile ve o kadar genç iktidar sahibi ve de hani gerileme döneminde değilsiniz. Hala yayılma dönemindesiniz. Büyüyorsunuz. Evet. Güçlüsünüz ama gene de bir takım ihtilaller olabiliyor. Yani bunu sadece askerin hoşnutsuzluğu gibi açıklamak mümkün mü? Yoksa bir takım komplo teorilerinden, dış güçlerden o zaman da bahsetmek doğru
Sultan Osman zamanında fazla dış güçlerden bahsetmek doğru değil. Evet, bir Venedik ve Alman intelijansiyası vardır. Osmanlı politikasını yönlendirmeye çalışır ama henüz çok güçlü değildir. Fakat eski geleneklerin getirdiği bir güçlülük vardır. Osmanlılar'da ilmiye sınıfı güçlüdür. Askerler güçlüdür, bürokratlar güçlüdür. Bu saç ayağıdır bu. Saç ayağını böyle dengede tutmak icap eder. Bunu saray yapar. Saray eğer bu saç ayağını dengede tutamazsa saç ayağı devrilir, sarayın üzerine devrilir. Yani ihtilal olur. İşte Sultan Osman dedim ya, heyecanlı bir tabiatı vardı. Bu dengeyi gözetemedi. Bu dengeyi gözetemediği için saç ayağı üzerine devrildi. Önceki padişahlar bunu gözetiyorlardı. Ha, bu saç ayağını komplolar mı devirdi? Bunu söylemek kolay değil. İnkar etmek de belki mümkün değil ama... O zaman için mümkün. Ama sonraki devirlerde, mesela Lale Devri ihtilalinde, Kabakçı Mustafa ihtilalinde dış güçlerin parmağı olduğunu biliyoruz.
Kısa bir ara verelim. Hemen arkasından tekrar buradayız.
Tarihe damgasını vuranlar, tarihe ilham verenler, tarihin ışığıyla günümüzü aydınlatanlar, hatıralar. Gözümüzde canlandığında uzaklara daldıran ve hey gidi günler dedirten hatıralar. Tarih meraklıları, tarihi sevenler, geçmişten ders almak isteyenlerle her cumartesi 22.20'de TGRT FM'de buluşalım.
Hiremco HD Turbo. Hem uydu hem HD uydu.
Evimin dijital kalbi.
Şimdi reklamlar.
Demek ki neymiş?
118-80-80-80 118-80-80-80-80-80
118-80'miş.
80-80.
O şeker, bu şeker, şu şeker. Tek şeker, çift şeker, beş şeker. Çayda şeker, evde şeker, işte şeker. En şeker, pek şeker. Şeker mi şeker?
Power, power, power, more power. Power, power. Artan yakıt fiyatları canınızı mı sıkıyor? Dert etmeyin. Aracınızda Bor Power kullanın. Daha az yakıt tüketin. Bor Power. Nanoteknoloji ve yakıt tasarrufunda dünya markası. Aracınıza ve ülke ekonomisine zarar veren Bor söylemli taklit ve sahte yağ katkılarından sakının. Bor Power kullanın. Bor Power. Bu gücü yanında
hisset. Bor Power. Maden yoksa gelecek de yoktur. Türkiye Madenciler Derneği.
Gülsan Reçelli, hayatı tatlıya bağlayın. Gülsan Reçelli.
Yerinde istihdamla göçe paydos. Türkiye Madenciler Derneği.
Yüksek ses ve görüntü kalitesi için Hiremco Titanix HD ile iyi seyirler.
Evimin dijital kalbi.
Reklamları dinlediniz.
Sigorta.
Cilt hastalıklarında önerilen mineral sıcak su banyosu doğal şifa kaynağıdır. Kaplıca tedavisi deri hastalıklarında binlerce yıldır uygulanan ve bilinen en eski tedavi yöntemidir.
Sağlık tatil Kaplıca'ya, gel Armutlu'ya.
İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 0226 531 10.00 ya da www.ihlasarmutlu.com.
Güllerin ağladığı bir saat vardı hani. Büyür o saatte yalnızlığı bahçelerin. Düşer korkusu kalbe yaklaşan gecelerin. Bir dev uzatır gökten o çirkin ellerini. Güllerin ağladığı bir saat vardı hani.
Sizler de güllerin ağladığı saatte yürüyen merdivende buluşalım. Yürüyen Merdiven her cuma saat 23'te TGRT FM'de.
Yürüyen Merdiven.
Efendim sohbetimiz devam ediyor. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikte Mahpeker Kösem Sultan'ı konuşuyoruz. Tabii Osmanlı tarihinde biz hep padişahların çok sert dedik istediğini yapan ve yaptıran insanlar olduğunu biliyoruz. Öyle yansıtılıyor da bugünün aynasındaki görüntü böyle ama demek ki onların da korkuları, gözetmeleri gereken dengeleri varmış. Doğru. Hem yönettikleri coğrafyada hem de sarayda, harem içinde.
Tabii zaten Mahpeker Kösem Sultan'ın başına gelenleri anlattığımız zaman bunu daha iyi görmek mümkün. Şimdi Mahpeker Kösem Sultan zaten genç idi ilk zamanlarda. Yani Sultan Ahmet 1603'te tahta çıktı. 14 yaşındaydı. Yani 1589. Mahpeker Kösem Sultan 1590 doğumludur. İşte 90'lı yıllarda artık nereden geldiyse, Arnavutluk mu, Yunanistan mı, Hırvatistan mı, Hırvat olduğunu da söylerler. Yani Boşnak olduğu da söyleniyor. Yani aslı neyse saraya gelmiş, İslam terbiyesi yetişmiş, Sultanahmet'e hanım olmuş. Burada artık bir fazla bir rolü yok. Esas rolü Sultanahmet'in yerine geçen, daha doğrusu Sultan Mustafa'nın yerine geçen genç Osman zamanında oynamak istediyse de, yani önceki padişahın sevgili hanımı olmak itibariyle, padişahın annesi Mahfiruz Valide Sultan, yani kuması, Kösem Sultan'a bu imkanı vermedi. Sultan Osman, genç Osman, Mahpeker Kösem Sultan'ı eski saraya gönderdi. Şimdi burada bir antır parantez yapalım. Bir padişah vefat edip de yeni bir padişah geldiği zaman eski padişahın ailesi eski saraya gönderilir. Eski saray bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yerdeydi. Yandı, yıkıldı. Sonra orası yıkıldı. Bu harbiye nezareti yapıldı Sultan Mahmut zamanında. Orası eski saraydı. Fatih'in yaptırdığı eski saray. Topkapı Sarayı mevcut padişahın eski saray, önceki padişahın ailesinin yaşadığı yerde. Bayağı bir saraydı orası da, güzel bir yerdi. Sultan Osman'ın 4 yıllık bir saltanatı var. Bu 4 yıllık saltanat büyük bir faciayla Haile-i Osmaniye derler. Neticelenince Sultan Osman tahta indirip öldürünce yerine tahta kardeşi Şehzade Murat geçti. Sultan 4. Murat adıyla. İşte Sultan Mahpeker Kösem Sultan'ın yıldızının parladığı andır. Önceki tabii Sultan Ahmet'e zevci olması da yıldızının parladığı andır ama esas tarihteki rolü bu şekilde oynamaya
kendi
başlıyor.
Oğlu olduğu
kendi
için.
Oğlu tahta geçti. Evet. Mahpeyker Kösem Sultan valide sultan oldu ki genç yaşta valide sultan olmuştur. Bu büyük bir itibar o zaman. Hatta bazı iddialar bile vardır. Yani Sultan Osman'ın tahttan indirilmesinde rol oynamıştır diye bir takım iddialar
çünkü
var.
Komplo teorileri her yerde
evet.
var. Öyle
yani mi? Neden? Çünkü şöyle düşünülüyor. Sultan Osman'ın tahttan indirilmesine kim memnun olur?
Kime yarar?
Mahpeyker Kösem Sultan'a diyorlar ama.
O kadar yani, güçlü müdür?
O kadar güçlü değildir. Yani rol oynayabilir dilerse ama hadiseye bizatihi tek başına münferiden şey yapacak, yön verecek bir güçte değildir o zaman için. Hele o zaman için. Dedim sonradan da ya bunu anlıyoruz o kadar da güçlü olmadığını. Sultan 4. Murat 12 yaşındaydı tahta çıktığında. Osmanlı tarihi için küçük bir yaş. Evet daha önce abisi 14, babası 14. Fatih Sultan Mehmet bir ara küçük yaşta tahta çıktı ama Osmanlı tarihinde hiç bu yaşta tahta çıkan padişah yoktu. Garip bir durum. Fakat sistem oturduğu için artık bu çocuk padişahla biz ne yapacağız demediler. Çocuk padişah padişahlığını sürdürdü. Annesi Mahpeyker Kösem Sultan o zamanki Osmanlı ülkesinde cari bulunan hukuk kaidelerine göre oğlunun velisi olmak itibariyle naibe-i saltanat oldu. Naibe-i saltanat demek bir hükümdar küçükse bütün dünya tarihinde bu vardır. Dünya krallıklarda da vardır. Annesi veya ailesinin bir büyüğü onun naibi olur. Onun yerine mesela Irak kralı Faysal vardı 1958'de ihtilalle öldürülen. 16-17 yaşında tahta çıktığında amcası naib bir saltanat olarak memleketi idare etti. O 21 yaşına gelinceye kadar. Mahpeyker Kösem Sultan naibe-i saltanat oldu. Bu resmi bir ünvan değildir. Osmanlı tarihinde zaten böyle bir emsali yoktur. Hiçbir zaman bir çocuk tahta çıkmamış ki böyle birisi olsun. Peki küçük bir çocuğun tahta çıkması hukuken meşru mudur? Evet meşrudur. Hukukçular diyor ki çocuk tahta çıkar. Ama normalde devlet idare edemez çocuk olduğu için. Fakat çocuk vekil tayin edebilir.
Birisinin kendi yerine vekil tayin eder ve o devleti yönetir. Belli bir yaşa gelinceye kadar.
Belli bir yaşa gelinceye kadar. Buluğa erinceye kadar. 14-15 yaşında buluğa erer. Zaten Sultan Osman ve Sultan Ahmet 14 yaşında tahta çıktıkları halde buluğa erdikleri için onlar mesela hiç vekalet söz konusu olmamış. Eski hukukumuzda buluğa ermek artık her şeyi tek başına yapabilme gücünü tam ehliyeti kazandırıyordu insanlara. Sultan Murad'ı birkaç sene annesi naibe-i saltanatlık yaptı. Fakat kadınlar da o zamanki cemiyet düzeninde erkeklerin işine karışmak, emirler vermek böyle bir şeyden mahrum olduğu için vezirler tayin edildi. Bu vezirler padişah tarafından tayin ediliyor. Fakat bu vezirlere verilen talimatlarda, emirlerde kafes arkasından, perde arkasından Vaka Sultan 4. Murat piyesinde Kösem Sultan rahatça giriyor vezirlerin yanında böyle dekoltesini, kollarını göstererek vezirlerle konuşuyor. Bunlar bu tarihe uygun değildir. Zaten o zaman bir tarih mecmuasında da Sultan 4. Murat piyesindeki hatalar diye bir yazı neşredilmişti. Ama zaten piyeslerin çok da doğru olması beklenmez. Mahpeyker Kösem Sultan oğlunu önceden bilgilendiriyordu, brife ediyordu. Oğlu da vezirlere o yönde konuşuyordu. Zaten dediğim gibi sistem oturmuştu, bir müddet devam ediyor. Sultan 4. Murat öyle annesinin gölgesinde kalacak birisi değil, hiç kimsenin gölgesinde kalacak birisi değildi. O babasına da, dedesine de, dedesinin babasına da benzemiyordu. Yavuz Sultan Selim'e benziyordu, büyük dedesine benziyordu. Ve aklı biraz yetince yavaş yavaş ipleri eline aldı. İlk iş olarak abisini tahttan indirenleri tepeledi. Birer birer bunları tepeledi.
Tespit etti.
Hatta Sultan Osman'ı tahttan indiren bir Yeniçeri ortası vardır. Yani bugünkü ismiyle bölük. Hı hı. O bölüğü toptan kaldırdı. Hatta maaş dağıtımında o bölüğün 61. orta galiba. 61. orta yok. Yok olsun diye hep ağızdan bağırırlardı. Hmm. Bir daha hiç kurulmadı 61.
Yani geçmişte
orta.
Yaptığı hatanın bedelini...
Evet. O ortayı ortadan kaldırdı. Ve bir daha ortada, yani ortada atlandı. Yani ortada askeri hiç olmadı Osmanlı tarihinde. O kadar şiddetle cezalandırdı. Yani hasımlar sindiler. Yani dişli birisiyle karşı karşıya olduklarını anladılar. İlk zamanlar bir takım zaaf alametleri gösterdi. Gençti, tecrübesizdi. Fakat zamanla ipleri eline almayı
meşhur gözünü eline aldığı zaman
düşmanlarını önce güzelce tepeledi. Daha düşük olanları sindirdi ve iki büyük zaferle karizmasını taçlandırdı. Bunlardan bir tanesi Bağdat, diğeri Revan seferi ve zaferidir. Her ikisi de zaferle neticelenmiştir. Fakat genç yaşta vefat etti Sultan 4. Murat. Kut hastalığından muzdaripti.
Osmanlı
padişahlarının hepsinde hemen hemen bu vardır. Bir kısmı da bu hastalığın neticesinde ölmüş. Tabi hastalıktan ölünmez de bu hastalığın hasıl ettiği kalp krizi veya buna benzer hastalıklardan ölünür. Sultan 4. Murat da babasıyla aynı yaşta 28 yaşında vefat etti. Şimdi Valide Sultan onun zamanında ilk başlarda itibarlı fakat sonra itibarı düşmüştü. Şimdi geride bir şehzade kalmıştı. Sultan İbrahim, Şehzade İbrahim. O da Mahpeygâr Kösem Sultan'ın oğlu. Osmanlı Hanedanı'nın tek ferdi. Hı hı. Tahta çıktı 1640 senesinde. Ve Kösem Sultan, Valide Sultan'la devam etti. Bunun tarihte bir benzeri daha vardır. Emetullah Rabia Gülnüz Sultan'dır. Sultan 3. Ahmet'in annesidir. Aynı zamanda da Sultan 2. Mustafa'nın annesidir. İki padişahın peş peşe Valide Sultanlığını yapmıştır. Sultan İbrahim'in de Valide Sultan oldu. Sultan İbrahim Sultan Murat gibi değildi. Onun gibi karizmatik, onun gibi güçlü değildi. Çok şiddetli baş ağrılarından muzdaripti. Migren rahatsızlığı vardı. Muhtemelen bugün doktorlar anlatılan emarelerden beyninde uğur olduğu neticesini çıkarıyorlar ve şiddetli baş ağrısı biliyorsunuz bir müddet sonra psikolojik neurotik krizlere sebebiyet verir. Asabi bir mizaca yol açabilir ve Sultan İbrahim asabi mizaçlı ve çok sıhhat problemi olan bir kimseydi. Zaten bu problemleri de onun başını yedi. Denize düşen yılana sarılır. Annesi iki problemi var. Hem hastalıklı oğlunun tedavisi hem bir an evvel oğlunun bir çocuğunun olması. Şimdi
hanedanın devamı için.
Genç 25 yaşında tahta çıktı. Genç ama henüz bir oğlan çocuğu yok. Ve bir yandan da şiddetli baş ağrılarıyla muzdarip. Mahpeygâr Kösem Sultan oğluna çocuğu olsun diye çok iyi yetişmiş hanımlar getiriyor zevcili olarak. Bir yandan da doktorlar ve hocalardan oğlunun iyileşmesi için medet umuyor ve bunlara paralar sarf ediliyor. Bunlardan bir tanesi ki Cinci Hoca diye meşhurdur. Nefesi kuvvetli olarak tanınıyor. Bu da tabii bunu da keşfedince sarayın böyle bir zaafı olduğunu yani devamlı başı ağrıyan bir insan. Ve doktorlar çare ve bulamıyor yani. Bulamıyor. O zaman beyin ameliyatı gelişmemiş ki uğru alalım da ne olacaksa olsun da yok. Devamlı ağrı var. Yani bu
baskı bir, devam ettikçe.
Evet. Padişah çok sıkıntılı günler geçiriyor. Yani bu okumadan sonra biraz iyileşiyor. Adamcağız çok büyük servet sahibi oluyor malum Cinci Hoca. Ve bu sultana padişaha olan husumeti arttırıyor. O sırada da çok daha önce konuşmuştuk. Çok şiddetli bir kış. Bu kış sebebiyle kıtlık çıkması, pahalılığın olması. Hı. Bu arada cephelerde çok fazla bir parlak başarıların elde edilememesi. Dolayısıyla ganimetin gelmemesi. Ganimet gelmemesi sebebiyle de ekonominin ikinci bir darbe yemesi. Sultan İbrahim'in istenmeyen padişah olmasına sebebiyet veriyor. Padişahın bir oğlu oluyor. Hatta bir iki tane, üç tane oğlu oluyor. Yani işler yoluna girmek üzereyken bu sefer Mahpeygâr Kösem Sultan ile oğlu takışıyorlar. Çünkü Mahpeygâr Kösem Sultan bir valide sultan. Oğlunun saltanatın ilk yıllarında oğlunu himaye etmek bakımından bir hayli nüfuz elde etmiş. Hiçbir zaman elde edemediği bir nüfuz. Yani Sultan 4. Murat zamanında bile bu kadar nüfuzu yok idi. Sultan İbrahim demiş ki artık yeter. Fakat Mahpeygâr Kösem Sultan kolay kolay artık yetere kabul edecek birisi değil. Oğluyla zıtlaşıyor. Hatta bir ara Sultan İbrahim annesini Rodos'u sürmeye karar veriyor.
İstanbul'dan gönderecek.
Göndermeye karar veriyor. Arıya falan giriyorlar. Neyse Mahpeygâr Kösem Sultan'ın nüfuzu kırılıyor. İstanbul'da kalmasına izin veriliyor. Nüfuzu kırılıyor. Sultan İbrahim Osmanlı tarihinde çok feci darbelerden biriyle tahttan indirilmiş ve çok feci şekilde padişah öldürülmüş bir padişahtır. 13 padişah tahttan indirilmiştir. Bunların birkaç tanesi öldürülmüştür. Birisi de Sultan İbrahim'di. 5 padişah öldürülmüştür. En feci öldürülen Sultan II. Osman'dır. Ondan sonra da Sultan İbrahim'dir.
Bu aynı dönem, yakın dönemde denk gelmiş.
8-10-15 sene arayla bu hadiseler oluyor. Çok acı bir hadise. Bu hadisede de Mahpeygâr Kösem Sultan'ın parmağı aranmıştır. Çünkü oğluyla arası bozulmuştu. Oğul annesini eski nüfuzundan alıkoymuştu. Acaba bu işte bu ama bu da doğru değil. Bu da doğru değil. Bu hadise tamamen padişahtan hoşnutsuzluğa kapılan askerler ve bürokratlar ve ulemanın ittifakıyla yapılmış bir darbeydi. Burada Mahpeygâr Kösem Sultan'ın
ya daha büyük ittifaklar aramak büyük lazım. İttifaklar.
Parmağını aramak doğru değil. 1648 Sultan İbrahim tahttan indirildi ve öldürüldü. Yerine oğlu Sultan 4. Mehmet çıktı ki biz bunu Avcı Mehmet diye biliyoruz. Ava meraklı olması itibariyle ve en çok tahta kalan 3. padişahtır. Özür dilerim. İkinci padişahdır. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra. Ve tahta en erken geçen Osmanlı padişahıdır.
Evet.
6-7 yaşlarındayken. 6 yaşını biraz geçiyor. 7'yi doldurmamışken tahta çıkmıştır. Bu Osmanlı tarihinde bir ilk. Bu kadar küçük. Dünya tarihinde var. Kundak'ta tahta çıkan hükümdarlar var. 14. yüzyılda daha 4 yaşındayken tahta çıkmıştı. Mısır firavunu Pepe'nin daha Kundak'tayken firavun olduğunu, hükümdar olduğunu biliyoruz. Şimdi aynı usul, hatta biraz evvel konuştuğumuz mesele burada da gündeme gelmiş. Şimdi çocuk küçük, 6 yaşında, yani 12 yaşındaki gibi de değil. Yani eski hukukumuza göre kişilik devrelere ayrılır. Doğumdan 7 yaşına kadar olan devre çocuğun hiçbir şey yapamadığı devredir. Çocuk gidip bir ekmek bile alamaz yani kendi iradesiyle. Anne babasının değil de. Hı hı. 7 yaşından sonra çocuk buluğa erene kadar sınırlı ehliyetlidir. Yani bazı şeyleri yapabilir, velisinin izniyle yapabilir. Buluğa erdikten sonra tam ehliyetlidir. Şimdi bu çocuk 7 yaşından da küçük. Yani daha 7'yi tam doldurmamış. Ne olacak diye hatta o zamanki hukukçular, ulema konuşuyorlar ve diyorlar ki çocuk padişah olabilir. Annesi naibe olur. Onun namına memleketi idare eder. Annesi de erkeklerin içine giremeyeceği için bir sadrazam tayin eder. Memleket bu şekilde idare edilir demiştir. Yani eski usul devam etmiştir. Fakat şimdi burada başka bir problem ortaya çıktı. Padişahın bir annesi var, bir de babaannesi var. Valide Sultan kim olacak?
Yani sıralama açısından bakıldığında hiyerarşide daha yukarıda olanlar
şimdi
var.
Şimdi tarihte ilk defa böyle bir şeyle karşılaşılıyor. Bu bir yenilik yani. Bunun önceden bir cevabı yok. Kitaplarda yeri yok. Yani padişahın annesi Valide Sultan olacak gelenek. Ama bir de babaanne var. Ne yapalım? Osmanlı bürokratları çözümcüdür hemen. İkinci bir ünvan ortaya çıkardılar. Valide-i Mehdi Ulya, Büyük Valide Sultan dediler. Padişahın annesi, o da Sultan İbrahim'in sevgili hanımlarından Hatice Terhan Valide Sultan. Valide Sultan oldu. Mahpeyker Kösem Sultan ise Büyük Valide Sultan oldu.
Hatice Terhan Sultan'ı da Kösem Sultan'ın kendisinin alıp yetiştirdiğini
biliyoruz.
Tabii
kendisi aldı. Yani kendi Ukraynalıdır. Eğitimine. Onun Ukraynalı olduğunu biliyoruz. Ailesinin alakalı bilgilerimiz de var. O da çok Osmanlı tarihinde çok müspet, yani Mahpeyker Kösem Sultan'dan da müspet rol oynamış bir valide sultandır. O yetiştirmiş ama gelin görün ki iki hanım şimdi birbirine rakip oldular. Şimdi bu rakabeti nefsani olarak görmemek lazım. Yani gelenekler bazen insanlara o kadar yüksek statüler verir ki insanlar bu statüleri muhafaza etmeyi bir nevi dini salabet gibi görürler. Mahpeyker Kösem Sultan, ben iki padişahın annesiyim. Elbette ki söz benimdir. Hatice Terhan Valide Sultan, siz öylesiniz ama şu andaki padişah bu. Bunun da annesi benim dedi.
Bunun da bir takım sorumlulukları var dedi.
Ve böylece Osmanlı siyasetinde iki klik teşekkül etti. Kösem, Mahpeyker Kösem Sultan kliği ve Hatice Terhan Valide Sultan kliği.
Tabii sonrası pek de kadınlar açısından da Osmanlı haremi açısından da keyifli, güzel geçmemiş.
Geçmedi, evet.
Değil mi? Hemen bir iki cümleyle aktaralım, belki haftaya devam ederiz.
Haftaya zaten bu konuya devam ederiz. Biraz da belki eski İstanbul ihtilallerinden falan bahsederiz. Yani bu klikleşme iki valide sultanın birbirine rekabet etmesine ve bunun neticesinde bir takım felaketlerin zuhuruna sebebiyet verdi ki bu felaketler Mahpeyker Kösem Sultan'ın hayatını kaybetmesiyle neticelendi.
Tüm bunlar bakıldığında, hani dışarıdan bakıldığında kısacık bir zaman içinde gerçekleşmiş. Arka arkaya padişah değişiklikleri, arka arkaya Osmanlı coğrafyasında tabii her birinin ekonomik olarak getirdiği bir takım sıkıntılar da var. Evet. Her padişah değişikliğinde askere, halka
cürüz dağıtılması. Cürüz başlığı dağıtılıyor. Osmanlı hazinesi için bir felakettir. Bir de tabii bu programda bir mukaddeme oldu. Mahpeyker Kösem Sultan hakkında çok da iyi bir tablo, portre çizemedik. Yani en azından dinleyicilerimiz böyle gördüler. Halbuki öyle değil. Önümüzdeki programda inşallah Mahpeyker Kösem Sultan'ın hakiki veçesini
eserleriyle, ortaya,
eserleriyle, kişilik yapısıyla, o zaman daha doğru bir Mahpeyker Kösem Sultan tablosu ortaya çıkacaktır.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim. O benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş visale ve kavuşmuş rüyalar onda, onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Tarihin gözleri var surlarda delik delik. Servi, endamlı servi, ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kırat. Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karaca Ahmet. O manayı bul da bul, ille İstanbul'da bul. İstanbul, İstanbul. Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Oynak sular yalının alt katına misafir. Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar. Perili ahşap konak, koca bir şehir kadar. Bir ses, bilmem tambur gibi mi, ut gibi mi, cumbalı odalarda inletir katibimi. Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak. İstanbul, İstanbul. Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, moda kurumlu. Adada rüzgar uçan eteklerden sorumlu. Her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından. Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan. İstanbul, İstanbul.
Yolu.